Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. İmam Ahmed bin Hanbel'in Müsned isimli hadis kitabını okumaya devam ediyoruz Rabbimizin izniyle ve ona hamd ederek. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadis-i şeriflerle de birlikteyiz. 5668. hadis-i şerifle devam ediyoruz inşallah. Abdullah İbni Ömer'in, Allah kendisinden razı olsun, şöyle dediği rivayet edilmiştir. Yanımızdan bir cenaze geçirilince Abdullah İbni Ömer, "Sen de bizimle cenazeye katılsan," dedi. Sıkı bir şekilde elimi tutarak cenazenin arkasından gitmeye başladık. Mezarlığa yaklaştığımızda arkasından ağlama sesi işitti. Bunun üzerine elimden tutmuş bir şekilde ağlayan kadına doğru döndü ve ona kötü şeyler söyleyerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkasında ağlanan cenazeye katılmayı yasakladı, dedi. Bu ses Abdullah İbni Ömer'e gelecek kadar ağlamalı bir sesi kastediyor. Değilse gözün yaşarması, kalbin hüzünlenmesiyle alakalı bilgiler var. Burada feryat ederek, bağırarak bir ağlamanın yasaklığı söz konusu, Allahu Alem. Ahmed bin Hanbel'in müsnedi 5672. hadis-i şerif. Ebu Süveyd el-Abdi'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Abdullah İbni Ömer'in yanına geldik ve girmemize izin verilene kadar kapısında oturduk. İzin vermesi gecikince kapıda bulunan bir delikten evinin içine baktım. Ancak Abdullah İbni Ömer baktığımı fark etti. Daha sonra izin verilip de yanında oturduğumuzda biraz önce evimin içine kim bakmıştı diye sordu. Ben baktım, dedim. Abdullah İbni Ömer, hangi hakla evimin içine bakıyorsun diye sorunca, ben izin gecikince baktım ancak kasıtlı bir bakış olmadı, dedim. Sonra ona bazı konuları sordular. Abdullah İbni Ömer şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. İslam, Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etme, namazı kılma, zekatı verme, Kabe'de hac etme ve Ramazan orucunu tutma olmak üzere 5 temel üzerine kurulmuştur. Efendimiz'den bu sözü Abdullah İbni Ömer rivayet etti. Ona, ey Ebu Abdurrahman, peki cihat konusunda ne diyorsun diye sorduğumda, cihad eden kişi kendi için cihad eder, dedi. Hadis-i şerifi komple anlamaya gayret edeyim inşallah kendi dünyamda. Öncelikle ilim almak isteyen bir alimin kapısında oturan kimseleri görüyoruz. Yani ilmin ayağına gidiliyor. İlim de ayağa gelmiyor. Bu İslam'ın yaşandığı ve bilginin şerefli olduğu dönemin hadisesidir. Yani Müslümanca bir hayat kurulmuş ve bu hayatın nasıllığını öğrenmek için bu dini bilen alimlere varılacak, onların kapısında durulacak ve beklenilecek. O çıkıncaya kadar edeple, terbiyeyle. Hucurat suresi Müslümanlara bunu öğretti. Peygamber aleyhissalatü vesselamın çıkışını beklemelerini Müslümanlara Rabbimiz öğretti. Bunu öğrettikten sonra artık Efendimiz'i rahatsız etmediler. Değilse sağda solda bağır çağır, Muhammed diyorlardı, bize dini öğret, bak sana soru soracağım filan diye. İnsanlar bu işin yönünü, yönetini bilmiyordu. Ama Rabbimiz Teala Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte Müslümanlara bunu öğretti. Sonraki dönemde alimlere böyle hürmet etti Müslümanlar, beklediler. Ama şunu söyleyeyim, bu İslam'ın hayata hakim olduğu dönemlerde, yeryüzünde böylesi ortamlar oluştuğunda oluşacak bir edeptir. Değilse Müslüman alimler, dini bilen insanlar, hayatın sorumluluğunu üzerine almış bir bilgi var bende ve ben bu bilgiyi aktarmalıyım derdinde olan bütün alimler, bütün bilenler, peygamberlerin sallallahu aleyhi ve sellem ve aleyhisselamlar yaptığı gibi davranacaklar. Ne zaman? Yani bir tavır ki Medine'de peygamberimize ait ama bir başka tavır var ki peygamberimizin Mekke'de. Yani kapı kapı dolanılacak, ayaklara gidilecek, bütün eza ve cefalarına rağmen, bütün alay ve işkencelerine rağmen onları ateş çukurunun içinden kurtarıp selamete eriştirmek için çabalayacak. Yani batılın hakim olduğu dönemin bilenleri, alimleri bir ayet bile bilse bir Müslüman, böyle bir lüksü yok. Ben otururum kardeş, kapıma gelir, bekler, keyfim yeterse onları anlatırım. Böyle bir lüksümüz olamaz. Bu İslam'ın yaşandığı toplumlara ait bir durumdur. Bilginin gerçekten izzetinin, vahyin izzetinin anlaşıldığı ve yaşanıldığı dönemlerde böyledir. Değilse Müslümanlar evlere ulaşacak, gönüllere ulaşacak, çaba içerisinde uyarıcı ve müjdeci olarak çabalayacaklardır. Bu gayret ayrı bir gayret olacak. Hadis-i şerifimizde ikinci bir bölüm var. Bu bekleşen Müslümanlardan birisi Abdullah İbn Ömer çıkmayı geciktirince kapının deliğinden, hani bizim tabirle anahtar deliğinden içeriye bakıyor ve ne zaman geliyor anlamında. Ama Abdullah İbn Ömer de bunu fark ediyor ve çıkınca da soruyor. Kim? Ben. Ne hakla baktın? Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan şöyle bilgiler buluyoruz. Eğer diyor Efendimiz elinde sırtını kaşıdığı bir çubuk varmış, senin benim bu evime izinsiz olarak gözünle baktığını görseydim, senin bu gözünü patlatırdım diyor bu elimdeki çubukla. Çünkü İslam mahremiyete hürmet ediyor. Değerlidir insan, insanın evi de değerlidir, ailesi de değerlidir. Sen izin isteyerek bir eve gireceksin, bunu sana kitap öğretiyor. Selam vererek gireceksin. Yani selam yok, izin yok ama gözün girmiş, bedenin girmemiş. Ha ben açarım perdelerimi, kapılar açık, içerilerdeki hayatı vitrinlemişim. Balkonda adam hanımıyla istediği hayatı yaşıyor, mangal yapıyor. Perdeler açık, avizeler görünüyor. Yani bu Batı toplumunun tarzıdır. Görünmeyi isteyen, bana bak diyen, ben mutluyum ayaklarına yatan, kendini göstermek isteyen, mahremiyetin olmadığı bir hayattır ki sergilenen bir yapıdır. Buna da ben Müslüman olarak bakar mıyım? O ayrı bir şey. Çünkü Allah-u Teala Müslüman erkeklere söyle gözlerini harama bakmaktan korusunlar. Müslüman hanımlara da söyle gözlerini harama bakmaktan korusunlar diyor. Ancak ortada sergilenen, vitrinlenen bir dünya var. Mahremiyet yok. Başka şeyler söylüyorlar. İşte adam istediği gibi serpe serpe nane yiyecek. Sonra bir de diyecek ki bana şöyle bakmayacaksın, şöyle etmeyeceksin. Benim gönlüm olursa şöyle olacak filan. Kendi kurallarını koyuyorlar. İslam öyle değil. İslam diyor ki hanımlar güzel olarak hicaplanacak, örtülenecekler. Erkekler hicaplanacak, örtülenecek. Gözler güzelce korunacak. Evler güzelce örtülecek. Ama oradaki hayata kimse müdahale etmeyecek. Kimse oraya sızmayacak. Dolayısıyla evin mübarekliği var. Kabe nasıl Mescid-i Haram, hürmete layık bir mescid ise, müminlerin bedenleri de, malları da, aileleri de, evleri de hürmete layıktır. Akılları da hürmete layıktır. Her bir Müslüman kişilik, karakter korunacak, korunmalıdır. Budur. Bu bakımdan ne hakla diyor evimin içine bakıyorsun. Adam mazeretini bildirdi ve dedi ki yani kötü bir niyette değil, geciktin diye. Burada da Abdullah İbn Ömer şöyle demedi. Kalk git. Benim sana söyleyecek hiçbir lafım, sözüm yok. Ben bunu seninle paylaşamam. Yani adam bir hata yapmış, bilmemiş. Şimdi de mazeretini ortaya koymuş. Müslüman öğreticiye düşenle bunu bağışlayacak, affedecek ve aktaracak ne söyleyecekse. Ve aktardığı bilgi bizim de yakinen bildiğimiz bir bilgi. Yani İslam beş şey üzerine bina edilmiştir, yapılanmıştır. İslam'ın omurgasının sayıldığı beş husus. İslam tamamen sadece bunlardan ibaret olmayan bir yapı. Ama İslam'ın omurgası, binalanması, yapılanması bu beş şey üzeri olmuştur. Kelime-i şehadet, namaz, zekat, oruç ve hac. Soru soran kişi bir de diyor cihat. Yani kendisi için önemli gördüğü bir bilgi var. Onu nereye koyacağız? Yani bu beş şey içinde o yok. Şimdi insanların böyle bir tavrı var. Bir hadisin içerisinde, bir sözün içerisinde, bir bilginin içerisinde bütün dini görmek istiyorlar. Her şeyi orada yakalayacak adam. Peki o zaman diğer ayetler ve diğer hadisler ne olacak? Yani biz her şeyi orada görürsek diğer bölümler, diğer bilgiler nereye konulacak? Bu tabiinden olan zatın sorusu böyle midir? Öyle değerlendirmez ama ben oradan bugüne kendime yol buluyorum. İnsanların değerlendirmeleri biraz böyle. Yani sen İslam beş şey üzere bina edilmiştir hadisini konuşuyorsun. Orada anlatacağın şeyler var. O arada illa bir de cihattan bahsetmeni istiyor. Ya cihat da mübarektir. Cihadı anlatan hadis-i şerifler de vardır. Zikri anlatan hadis-i şerifler de vardır. Ayetler de vardır. Yani her konunun anlatıldığı bölümler vardır. Ha birileri ısrarla ve tekrarla hep aynı bilgileri aktarıyorsa, yani illa zikir zikir zikir diyor, illa cihat cihat cihat diyor, ya da illa namaz namaz abdest abdest diyor, diğerlerini ihmal edecek kadar Allah ve Resulünün verdiği değerin üstünde değer veriyor, abartıyorsa tabii bu da yanlış bir anlatım olacaktır. Çünkü dinin bahsettiği şeylerden konuşurken Allah ve Resulünün verdiği değer kadar, önem kadar çabalamak zorundayız. Yani Allah-u Teala namazı ne kadar gündem yaptı kitabında, biz de o kadar gündem yapacağız. Daha çok gündem yaparsak tabii ki cihadı es geçmiş oluruz. Ya da faiz hiç gündeme gelmemiş olur. Sadece namazla alakalı bilgiler hep o konuşulur. Din namazdır, başka bir şey çıkmaz ortaya. Bu da başka bir yanlış olur. Allah ve Resulünün söylediği kadarını anlama çabasındayız. O bakımdan bu müsned hadis kitaplarını çok seviyoruz. Neden? Çünkü hemen biraz önce cenaze ile ilgili bir hadis-i şerif okudum. Bakın şimdi başka bir konuyla ilgili bir başka hadise geçtik. Dolayısıyla anlıyoruz ki din her konudan bahsediyor. Allah'ın Resulü hayatın tamamına dair konuşan bir elçidir. Evet, cihad eden kişi kendisi için cihad eder diyor Abdullah İbni Ömer. 5673. hadis-i şerif. Salim'in rivayet ettiğine göre babası Abdullah İbni Ömer şöyle dedi. Çoğu zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minber üzerinde yağmur duasını okurken ve henüz minberden inmeden bütün oluklar gürül gürül akarken ben onun yüzüne bakarak şairin şu sözünü hatırlarım. Yüzü suyu hürmetine, bulutun yağmuru istenen beyaz tenlidir o. Yetimleri görüp gözeten dulların sığınağıdır o. Bu söz, bu şiir Ebu Talib'e aittir. Şimdi Salim aktarıyor babasından, Abdullah İbni Ömer'den. Abdullah İbni Ömer böyle nasıl diyelim duygusal bir tonda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı anıyor. Demek ki çocukların yanında gözümün önüne geliyor diyor sanki. Ben şu anda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi minberde yani mescitteki o basamaklı yerde oturmuş yağmur duası yapıyor. Duanın daha bitimi gelmeden bütün oluklardan şarıl şarıl yağmurlar ve yağmurların suları akıyor. Ve ben onun o yüzünü gördüğümde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o yüzüne bakarken ve yağmur bu şekilde duanın akabinde bitmeden geri verdiğinde amcası Ebu Talib'in okuduğu şiiri hatırlıyorum. Yüzü suyu hürmetine bulutun yağmur istenen beyaz tenlidir o. Yetimleri görüp gözeten dulların sığınağıdır o. Eyvallah. Yani hadis-i şerif bu. Bize aktarılan bilgi bu. Ebu Talib'in bu sözü doğru mudur, yanlış mıdır, burada ne anlaşılır onları bilmiyorum. Ama amcasının Peygamber aleyhissalatü vesselam ile ilgili tespiti, sevgisi, ona dair olan coşkusunu Abdullah İbni Ömer böyle hatırlıyor. O bilgiyi tekrarlıyor, o mısralar. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 5674. hadis-i şerif şöyle. Salim babasının şöyle dediğini rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım filana lanet et. Allah'ım Haris bin Hişam'a lanet et. Allah'ım Süheyl bin Amr'a lanet et. Allah'ım Saffan bin Ümeyye'ye lanet et dediğini işittim. Bunun üzerine Allah-u Teala Ali İmran suresi 128. ayet-i kerime indirdi. Allah'ın onların tevbelerini kabul veya onlara azap etmesi işiyle senin bir ilişiğin yoktur. Çünkü onlar zalimlerdir. Yani senin onların tüketilmesiyle ya da hidayet bulup tövbe etmeleriyle ilgili bir durumun yoktur. Senin işin değil bu iş. Dolayısıyla böyle beddua etme diyor sanki Rabbimiz Teala Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a. Bunlardan zalim olup zulüm ile ölenler cehennemi boyladılar. Bunlardan ama sonradan hidayet bulup Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yanında yer alanlar oldu. Hepsini bilmiyorum ama Süheyl bin Amr'ı biliyorum. O daha sonra Müslüman oldu ve Müslümanlığı da güzel oldu. Mekke'nin fethinden sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme katılan kimselerden oldu. Bu bakımdan insanların geleceğiyle de ilgilenmeyeceğiz. Bu adam olmaz. Bu perişan olsun, lanet olsun. Ancak ölürse Allahu Ekber bir koca gavur gitti diye seviniriz. Ama bunun dışında ölmemiş olan her insan için ne kadar zulmü olursa olsun bir hidayet kapısı olabileceğinin farkındayız. Ona da dua ederiz. Çünkü biz cennete onun girmesiyle daralacak değiliz. Dolayısıyla bizi ilgilendiren bir konu yok. Tevvab olan Rabbimizdir tövbeleri kabul edecek olan. O dilediğinkini kabul eder. Dilediğini cehennemin dibine atar. Bizim işimiz insanları çağırmak ya da aklarında duada bulunmaktır. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 5675. hadis-i şerif. İbn Ebu Num'un şöyle dedi rivayet edilmiştir. Abdullah İbn Ömer'in yanında otururken adam biri geldi ve sivrisinek kanının hükmünü sordu. Sivrisinek kanının hükmünü sordu. Abdullah İbn Ömer adama sen kimlerdensin diye sorunca adam Irak halkındanım dedi. Bunun üzerine Abdullah İbn Ömer şöyle dedi. Şu adama bakın hele. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin torununu öldürmüşler. Ama bana sivrisinek öldürmenin hükmünü soruyor. Oysa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar Hasan ve Hüseyin dünyada benim reyhan çiçeklerimdir buyurduğunu işittim ben. Ha bu adam öldürenler arasında değil. Ama burada yamuk bir hassasiyetin eleştirisi var. İnsanlar Hasan Hüseyin'i şehit edebilecek kadar gözleri dönüyor. Kanını dökmek onlar için hiç problem olmuyor. Bu konu konuşulmuyor. Bu caiz mi değil mi tartışılmıyor. Fakat sonra sivrisinek elime kanı bulaştı. Ne oldu benim durumum filan ya da işte beni soktu oradan kan çıktı. Ne yapacağım abdestim nasıl olacak filan diye. Kötü bir fıkra var. Bir insan var. İhtiyacını görüyor. Ve o ihtiyacını yani tuvalet ihtiyacını görürken duvardaki çiviye ya da bir şeye eli takılıyor da kanıyor eli. Ah diyor abdestin bozuldu. Senin abdestin yok ki zaten. Senin yani işin bittik. Ama böyle bir hassasiyeti taşıyan bir Müslümanlık da oluşuyor bazen. Elindeki kanı gören fakat yeryüzü dolusu kanı görmeyen bir zihin yapısı. Büyük sömürülerden haberdar olmadığı halde işte parmakların namazdaki duruşuyla ilgilenip birbirlerini kıyacak kadar, birbirlerine kötü söz söyleyecek kadar ileri giden bir zihin yapısı. bir takım tartışmalarla birbirlerinin yüzünü gözünü boyayan insanlar, öte yandan yeryüzü dolusu mal, yeryüzü dolusu onur ve şeref Müslümanların elinden alınıyor, çalınıyor, üzerlerine zillet boca ediliyor. Bunu görmeyecek ve fakat öyle bir takım kelami tartışmalar, fıkhi tartışmalar, ideolojik tartışmalarla kendini iyi hissedecek, kamplarını ayıracak, yerini belirleyecek filan. Şimdi bu mudur, burada anlatılan bu mudur bilmiyorum ama Abdullah İbni Ömer'in firaseti, gelen soruyu değerlendirmesi çok hoş. Demek ki Müslüman alimler her soruya balıklama atlamayacaklar. Yani adam böyle sanki soru makinesi gibi. Ne soruldu? Fetva. Çat fetva veriyor. Hangi konuyla ilgili? Kardeş, bu soruya cevap vermemem gerekiyor. Niye öğreteyim ki bunu ben? Şu olur mu olmaz mı? Bu buraya gidilir mi gelinmez mi? Seküler, demokratik, kapitalist bir hayatın içerisinde sanki şer'i bir hayatı yaşarcasına insanlar konu konuşuyorlar, çözümlemelere gidiyorlar ve fetvalar veriyorlar. Yazıktır. Yani elbette Müslümanların hayatını kolaylaştıracak, sorunlarını çözecek çalışmalar yapalım, araştırmalar yapalım. Nasıl yaşayacağız bu dini diye gayret edelim. Ama asıl problemi görmeden böyle kenar kıyı şeylerle ömür tüketmek gibi geliyor bana. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 5679. hadis-i şerif. Abdullah İbni Ömer'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bir grupla oturmuştuk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldiğinde, siz benim Allah'ın Resulü olduğumu biliyorsunuz değil mi diye sordu. Çok garip bir durum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bir grupla oturmuştuk. Ya da bir yerde duruyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldiğinde, siz benim Allah'ın Resulü olduğumu biliyorsunuz değil mi diye sordu. Biz elbette şehadet ederiz ki sen Allah'ın Resulüsün dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah kitabında bana itaat edenin Allah'a itaat etmiş olduğunu buyuruyor. Bunu biliyorsunuz değil mi? Diye sordu. Biz elbette şehadet ederiz ki sana itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Sana itaat ise Allah'a itaat demektir dedik. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Madem bana itaat etmeniz Allah'a itaat etmek demektir, o halde imamlarınıza, Müslüman önderlerinize itaatiniz de bana itaat demektir. Bu yüzden imamlarını size namaz kıldıranlar oturarak namaz kılarlarsa siz de oturarak kılın. Müslümanlık adına bize önder olmuş, İslam'ı yaşama ve yaşatmak niyetiyle önümüze geçmiş, namaz kıldıracak, kulluk programının devamı için bize önderlik edecek bir kimseye bu şekilde itaat edeceğiz. Kulluk programının devamı için önderlik etmeyen fakat başka bir sosyal hayat içerisinde, yani İslam'ın kurallarının etkin ve egemen olmadığı bir hayat içerisinde bana yönetici olan adı Ahmet Mehmet bir Müslümana da bir itaat sorumluluğum bu anlamıyla yoktur. Bu anlamı Allah'a itaat eden Resulüne itaat eder. Resule itaat eden Resul aleyhisselam adına kulluk programını gerçekleştirme noktasında önderlik yapan kişiye de itaat edilir. Değilse insanların adının Müslüman olması bu noktalarda bir itaate yeterli gelmez. Başka bir bağlaşma, başka bir anlaşma, başka bir sözleşme vardır. Bu noktada Müslüman ona göre hareket edecektir. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 5680. rivayet. Abdullah İbni Ömer'in rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kişinin başkalarına el avuç açması kıyamet gününde yüzünde yara olarak yer alacaktır. O halde böyle bir yara edinmek isteyen acele etsin. Vebali en az olan isteme şekli ihtiyaç anında akrabalarından birinden istemendir. En hayırlı isteme şekli de ihtiyaç dışı maldan yapılan istemedir. Kişi ihtiyaç dışı malından bir şeyler verecekse önce bakmakla sorumlu olduğu kişilerden vermeye başlamalıdır. Vermenin ve almanın bir arada zikredildiği bir hadis-i şerif. Müslümanlar ihtiyaçları olmadıkça istemeyecekler. İhtiyaçları olduğunda da mümkünse akrabalarından isteyecekler. Bu akrabalık hem ki rahim bağı ile bağlı oldukları olacak, değilse yani bir başka tür yakınlıkla ona yakın olan kişiden istenecek. Verme durumunda olan Müslümanlar da kendi ihtiyacının dışındaki malından elinden geldiği kadar verecek. Zekatı kadar değil. Ben 1/40'ını veririm demeyecek Müslüman. Gücünün yettiği kadar başkalarının dünyasının daha güzel olması için verecek. Çünkü verdikçe Allah ona verecek. Verdikçe onun hayatına huzur, sükunet gelecek. Cenneti daha söylemiyorum. Allah-u Teala'nın yarın kıyamet gününde vereceği nimetleri söylemiyorum. Ama Müslümanlar da önce bakmakla yükümlü olduğu, sorumlu olduğu kişiye verecek. Anne baba dururken, kavim kardeş dururken, çoluk çömlek dururken insanlar falan yere kuyu, filan yere dükkan açacaklar filan. Böylece bir de bunun reklamını yapacak, enteresan hassasiyetler patlatacaklar. Annesinin evine gitmiyor. Tabii iyiliği biz sadece para olarak anlıyoruz ya. Babasının yanına varmıyor, kardeşiyle oturup kalkmıyor. Sonra işte başka İslami hareketler yapıyor. Kudüs'ü kurtarmaya kalkıyor. Yani senin gitmen gerekene gitmemişsin. Bakmanla yükümlü olduğun kişilerle ilgilenmemişsin. Onun yüzüne gülmemişsin. Dolayısıyla neyi nerede yapmamız gerektiğini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hassasiyetleriyle öğreniyoruz elhamdülillah. Ahmet bin Hanbel'in müsnedi 5681. Kişi haram yere kan dökmediği sürece dininde bir genişlik üzere olur. Kişi haram yere kan dökmediği sürece dininde bir genişlik üzere olur. Rabbim elimizi haram olan bu kandan korusun. Ha dolaylı olarak da kan döker miymişiz? O da herhalde başka bir boyuttur. Direkt olarak öldürmenin dışında başka tür öldürmelere yol açıyorsa hayatımız onu bilmem. Yani kızımın kanını dökmüyorumdur Mekke kafirlerinin toprağa gömdüğü gibi ama alışveriş merkezine gömüyorsam onu bilmiyorum. Yani onları nasıl anlayacağız? Onları da başka değerlendireceğiz. Hayatımızdaki bu daralmalar nedendir diye sorgulamamız lazım. Kan dökmedik ama nasıl bir şekilde kansız mı canlar gidiyor? Buna da bakacağız. 5682 Ahmet bin Hanbel'in müsnedi İshak bin Said babasının şöyle dediğini rivayet etmiştir. Abdullah İbni Ömer Yahya bin Said'in yanına girdiğinde oğullarından birinin bir tavuğu bağlayıp ok attığını gördü. Yahya'nın oğlunun. Abdullah İbni Ömer gidip tavuğu çözdü. Tavuk ve çocukla Yahya'ya dönerek şöyle dedi. Şu çocuğunuzun bu kuşu öldürmek için hedef tahtası yapmasına engel olun. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayvanın veya başka bir şeyin hedef tahtası yapılarak öldürülmesini yasakladığını işittim. Eğer bunu boğazlamak istiyorsanız işkence yapmadan boğazlayın. Hani bu hayvanı yiyeceksek, kesmemiz gerekiyorsa düzgünce kesip yiyeceğiz. Ama böyle bir menzile koyuyoruz da oradan atış yapıyoruz canlı canlı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu yasakladı. Burada Abdullah İbni Ömer ne zaman olursa olsun gittiği yerlerde insanlara emri bil maruf nehi anil münkerden vazgeçmiyor ve bildiğini de güzelce anlatıyor. Yani bir şeyi engellerken eliyle, diliyle de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konudaki hükmünü, kararını beyan ediyor. Bu şu demek, hayatın tamamına dair Abdullah İbni Ömer'in zihninde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen bilgiler var demektir. Bütün hayata Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözü tavrı ile bakmakta. Böyle bir zihin, bize lazım olan zihin, düşünce tarzıdır. Biz de onun için bunu okumaya devam ediyoruz inşallah. Rabbim zihnimizi, imanımızı, bakış tarzımızı sahabe-i kiramınkine benzesin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed.